Afrikalı Leo, Amin Malo, 6. kaset, 2. yüz, sayfa 228. Sanki kendi kendime konuşuyormuş gibi, bütün dünyada bir tek kök var, çok ince, çok kırılgan, fakat çok değerli. Görebildiğim kadarıyla ağaç sıradan bir ağaçtı, yaprakları üzüm yaprağını andırıyordu, belki biraz daha küçük. Bir su kaynağının tam ortasına dikilmişti. Değişik sularla sulanırsa hemen öleceği söyleniyor. Nedenini anlayamıyordum ama bu bahçeye gelmekten çok etkilenmiş görünüyordu. Ertesi gün yine birlikteydik. Daha mutlu ve daha ilgiliydi. Böylece her gün, daha doğrusu pazartesi ve salının dışında her gün buluşuyorduk. Pazartesi ve salı günleri işi vardı, gelemiyordu. Ayın sonunda bir gün bunu söylediğim zaman tepkisi kesin oldu. Bir daha beni hiç görmeyebilirsin de, ya da ayda yalnızca bir kez görebilirsin. Şimdi haftanın 2, 3, 5 gününde seninle birlikteyim, görüşemediğimiz günler için yakınıyorsun. Seninle birlikte olduğum günleri saymıyorum ki, benim için bitmez gibi görünen günler seni görmediğim günlerdir. Bir pazar günüydü. Kadınlar hamamı yanında İbni Tulun Camisi önünden geçiyorduk. Nur hamama girecekti, birden duraksayarak sordu. Hiç soru sormadan benimle içeri girer misin? Gerekirse seninle Çin'e bile giderim. Öyleyse yarın iki deve ve su dolu tulumlarla beni Gize'deki büyük camiyi önünde bekle. Nasıl olsa sözümü tutacağım için ona nereye gitmekte olduğumuzu sormadım bile. İki saat süren yolculuğumuz sırasında ancak birkaç sözcük konuştuk. Anlaşmamızın özüne aykırı olmadığına inandığım için piramitler buradan çok uzak olmasa gerek dedim. Evet, öyle. Bu yanıt beni yüreklendirdi. Evet. Her hafta buraya o yuvarlak yapıları görmeye mi geliyorsun? Uzun uzun bir kahkaha tufanına tutuldu. Öyle ki kendimi aşağılanmış gibi duyumsadım. Böyle davranmasından hoşlanmadığımı göstermek için devemi çöktürüp indim. Hemen geri dönüp yanıma geldi. Böyle güldüğüm için beni bağışla. Yuvarlak olduklarını söylediğin için güldüm. Bunu ben söylemiyorum. Büyük gezgin İbni Batuta onların yuvarlak biçimli olduklarını söylüyor. Onları hiç görmemiş olduğu için öyle söylüyor. Ya da çok uzaktan veya geceleyin görmüş olabilir. Tanrı onu bağışlasın, onu suçlama. Bir gezgin gezip gördüklerini yazıp satmaya başlayınca çevresine toplanan hayran dinleyicilerinin kölesi olur. Ondan sonra artık görmedim ya da bilmiyorum diyemez. Bunları söylerse küçük düşeceğinden korkar. Öyle yalanlar var ki onlardan ağızdan çok kulaklar sorumludur. Yeniden yola koyulduk. Piramitlere ilişkin daha neler söylüyor bu İbni Batuta? Onları, yıldızların devinimlerini çok iyi bilen, tufanı önceden haber veren bir bilge kişinin yaptırdığını, piramitleri şu nedenle yaptırmış, sanatın ve bilimin bütün yapıtlarını buralarda saklayıp yok olmalarını önlemeyi amaçlamış. Daha alay edilmemek için çarçabuk ekledim. Yine de İbni Batuta bunların varsayım olduğunu, bu yabansı yapıların tam ne amaçla yapıldığını bilmediğini yazıyor. Bence piramitler güzel ve etkileyici olsunlar diye, yeryüzünün ilk harikaları olsun diye yapılmışlardır. Bu işlevleri vardır kesin kes ama bunu yalnızca o zamanın hükümdarları biliyordu. Bir tepenin doruğuna ulaşmıştık ve piramitler işte orada çevremizdeydi. Devesini durdurup kolunu doğu yönüne doğru öylesine duygulu bir biçimde kaldırdı ki kolu sanki saygınlık kazandı. Evlerimiz, saraylarımız ve bizler yok olduktan çok uzun zaman sonra da piramitler olacak. Bu, ölümsüz olanın gözünde de en yararlı oldukları anlamına gelmez mi? Elimi onunkinin üstüne koydum. Şimdi biz yaşıyoruz ve birlikteyiz. İkimiz yalnızız. Çevreye bir göz attıktan sonra, evet, ikimiz yalnızız dedi. Devesini benimkine yaklaştırdı, peçesini kaldırdı, beni dudaklarımdan öptü. Tanrım, kıyamet gününe dek öylece kalabilirdim. Dudaklarından ayrılan ben değildim. Benden ayrılan da o değildi. Develerimiz çarçabuk birbirinden uzaklaştı, dengemizi yitirip düşmekten korktuk. Geç oluyor, dinlensek. Piramitlerde mi? Hayır, biraz daha ötede. Buradan birkaç mil uzakta beni büyütmüş olan dadımın köyü var. Her pazartesi akşamı beni bekler. Köyün biraz dışında, az eğimli bir yokuşun sonunda, çamurla örtülü bir fellah kulübesi vardı. Nur kendisini izlememi söyleyip yola saptı. Evin önüne gelince içeri girdi. Bir hurma ağacına yaslanıp evden çıkmasını bekledim. Yanında rahat görünüşlü, tombul bir köylü kadınla çıktığı zaman karanlık basmak üzereydi. "Hadra, bu benim yeni kocam," dedi. Yerimde sıçradım. Şaşkın bakınırken Nur'un kaşlarını çatarak bana işaret ettiğini gördüm. Dadı ise dualar ediyordu. 18 yaşında dul kaldı. Dilerim sultanım bu kez daha talihli olur. "Hemencecik ben de," diye bağırdım. Nur gülümsedi. Hadra dualar mırıldanarak bizi kendisininkinin yanında yine topraktan yapılmış, daha bile çarpık görünen bir kulübeye götürdü. "Burası bir saray değil ama hiç değilse kuru bir yer. Kimse de sizi tedirgin etmez," dedi ve çekildi. Kulübenin titrek bir mumla aydınlanan bir tek odası vardı. Hafif bir buhur kokusu bizi sardı. Kepenksiz olan pencereden ve uzaklardan bufaloların bağırtısı geliyordu. Çerkezim kapıyı kapatıp mandalını indirdi ve kapıya yaslandı. Önce toplanmış saçları döküldü, sonra giysisi yere düştü. Çıplak boynunda, ortasındaki kocaman taşı göğüslerinin arasında duran yakut bir gerdanlık vardı. Çıplak belinde ise sırma ile işlenmiş güzel bir kemer. Gözlerim, o güne değin böylesine varsıl giyimli bir kadın görmemişti. Yanıma gelip kulağıma fısıldadı. "Başka kadınlar önce gizli takılarını satarlar. Ama ben onları satmıyorum. Evler, mobilyalar satılabilir. Fakat beden ve beden süsleri satılmamalı." Onu kendime çektim. Bu sabahtan beri bir şaşkınlıktan kurtuluyor, bir başka şaşkınlığa düşüyorum. Piramitler, beni öpüşün, bu köy, evliliğimizin duyurulması, sonra bu oda, bu gece, takıların, bedenin, dudakların. Onu istekle öptüm. Öpüşlerim, sürprizlerinin süreceğini söylemesine engel oldu. Yalnızca Bismillah sözcüğünü duydum. Arkadan duanın kendisi geldi. Büyük bir tat veren sonu gelmez duamız gece bitene dek sürdü. Yan yana yatıyorduk. Öylesine yakındık ki fısıltılarından dudaklarım titremekteydi. Bacaklarını bir piramit biçiminde kaldırmıştı. Birbirine yapışmış dizleri piramidin tepesini oluşturuyordu. Dizlerine dokundum. O anda kavga etmişler gibi ayrılıverdiler. Çerkesim benim. Ellerim bugün bile vücudunun çizgileri üstünde dolaşıyormuş gibi olurum. Dudaklarımsa hiçbir şey unutmadı. Uyandığımda Nur ayakta, gecenin başlangıcında olduğu gibi kapıya yaslanmış duruyordu. Fakat kolları ağırdı. Gözlerinde ise acı bir gülümseme vardı. "İşte, sanki bir utanç çocuğuymuş gibi sakladığım oğlum Bayezid," dedi. Yanıma gelip onu bir sunuymuş gibi kabule hazır kollarıma bıraktı. Baş kaldırılar yılı. Hicri 921. 15 Şubat 1515, 4 Şubat 1516. Bu çocuk benim kanımdan değildi. Fakat benim etimin yaptıklarını ödüllendirmek ya da cezalandırmak için ortaya çıkmış gibiydi. Sanki benim çocuğumdu ve onu inanç adına kurban etmek için İbrahim'in cesaretini taşımam gerekiyordu. Dinlerin birleştiği yer, Tanrı dostunun kocaman bir ateşin üstüne doğru salladığı bir bıçağın ağzı değil midir? Her yıl Kurban Bayramı'nda övgüyle andığım bu kutsal suçu işlemekten kaçınmadım. O yıl görev duygusu beni iş başına çağırdı. Çünkü gözlerimin önünde bir Müslüman imparatorluk doğmaktaydı ve bu çocuk o imparatorluk için bir tehlikeydi. Bir gün Alaaddin'in oğlu Beyazıt Osmanlıları titretecek. Yalnız o, onun soyundan yaşamakta olan tek şehzade Anadolu beyliklerini harekete geçirebilir. Ancak o, Çerkez memlükleriyle İran'daki Safavilerin yanına alıp Büyük Türk'ü alaşağı edebilir. Yalnızca o, Sultan Selim'in adamları onu bulup boğmazlarsa. Nur oğlunun beşiği üstüne eğilmiş bunları söylüyordu. Bu sözlerin benim üstümdeki acı etkisinden habersizdi. Çöküşünü öngördüğü bu imparatorluk, dua etmeyi öğrendiğim günden beri dualarımı dolduran ve Granada'yı bize geri kazandıracağına inandığım imparatorluktu. Ve şimdi bu imparatorluk vardı, gözlerimin önünde kendini oluşturuyordu. İstanbul'u, Anadolu'yu aşmış, Suriye, Irak, Arabistan'ı ele geçirmiş, şimdi de Mısır'ı işgal etmişti. Yarın Berberistan, Endülüs ve belki Sicilya'nın efendisi olacaktı. Bütün Müslümanlar Emeviler zamanındaki gibi bir tek halifenin egemenliğinde birleşecekler ve inanmayanlara Müslümanlık yasalarını kabul ettireceklerdi. Kendimi düşlerimin düşü, umutlarımın umudu bir imparatorluğa hizmete mi adayacaktım? Onun yararına mı koşacaktım? Hayır, hiç değil. Ona karşı savaşmaya ya da ondan kaçmaya yazgılıydım. Yavuz Sultan Selim'in eli titremeden babasını, kardeşlerini ve kardeşlerinin oğullarını feda eden, yakında üç oğlunu da kurban edecek olan o tanrısal gazabın kılıcı karşısında yetişkin bir erkek, bir komutan, bir imparatorluğu çökerten, soyunun yasalarına uyarak öldüren yetişkin bir erkek olana değin korumak, bağrımda büyütmek durumunda olduğum bir çocuk vardı. Bütün bunlar içinde hiçbir şeyi ben seçmiş değildim. Bunları benim için yaşam ve doğam seçmişti. Bu durumda Beyazıt'la annesinin tehlike içinde bulundukları Mısır'dan ayrılmak zorundaydım. Nur gebeliğini Hadra'nın dışında herkesten gizlemişti. Bebeğin doğumuna Hadra yardımcı olmuştu. İlk günden beri ona Hadra bakmaktaydı. Yaşlı dadı ölürse, bebeği Kahire'ye getirmek zorunda kalırsa kim olduğu hemen fark edilebilirdi. O zaman ne yapardı? Selim'in Kahire'de çok sayıda bulunan casusları eline düşerdi hemen. Dahası Osmanlılardan pek çok korkan ve çocuğun başını isterlerse hiç duraksamayacak olan Sultan Kansu'ya bile teslim edilirdi. Çözümü çok kolay buldum. Nur'la evlenecek, Fas'a giderek çocuğu kendi çocuğummuş gibi tanıtacak, yaşı onu ele veremeyecek kadar büyüyünce yeniden Mısır'a dönecektim. Nur dul olduğu için düğünü çok sade yaptık. Aralarında Endülüslü bir kadının da bulunduğu birkaç arkadaşı yemek için eve çağırdım. Evlilik sözleşmesi imzalanırken kadı duvardaki ikonun ayrımına vardı, onu kaldırmamı istedi. Yapamam dedim. Ev sahibim dönene kadar ona dokunmayacağıma söz verdim. Kadının canı sıkılmış gibi göründü. Konukların da öyle. Nur işe el koydu. Onu indiremesek bile bir örtüyle kapatmamıza hiçbir engel yok dedi. Yanıt verilmesini beklemeden ikonun üstüne şam ipeği bir kumaş örttü. Kadı hoşnut kalarak nikahı kıydı. Evde ancak iki gece kaldık. Oradan üzülerek ayrıldığımı söylemeliyim. O evi karşıma yazgı çıkarmıştı. Orada 2 yıl oturdum. Kıpti bu süre içinde ne dönmüş ne de bir haber göndermişti. Yalnızca Asyut ve çevresinde bir veba salgınının halkın büyük bir bölümünü kırıp geçirdiğini duymuştum. Belki de ev sahibim vebanın kurbanlarından biriydi. İnşallah yanılıyorum. Fakat Kıpti'nin yokluğunun, özellikle suskunluğunun başka bir açıklaması olamaz. Ayrılmadan önce anahtarı kuyumcum Halepli Davud'a bıraktım. Sultanın yakın arkadaşı, darphane müdürü Yakup'un kardeşi olan Davud, boş eve herhangi bir memlüğün yerleşmesine engel olabilirdi. Safer ayında Hristiyanların yortusundan bir gün önce yola çıktık. İlk durağımız Hadra'nın Gize yakınlarındaki kulübesiydi. Orada bir gece kaldık. O sırada 16 aylık olan Beyazıt'ı de yanımıza alıp Kahire'nin ırmak üstündeki limanı olan Bulağa vardık. Yüklü bir bahşiş vererek Sultan'ın İskenderiye'deki şeker fabrikasından şeker taşıyan bir cemre binmeyi başardık. Bulak'ta pek çok gemi vardı, kimileri de çok daha rahat gemilerdi. Fakat İskenderiye'ye Sultan'ın bayrağını taşıyan bir gemiyle gitmeyi yeğlemiştim. Çünkü dostlarım gümrüklerde büyük zorluklarla karşılaşabileceğimi söylemişlerdi. Girişte de çıkışta da yolcuların eşyaları için para alındığını, gümrük görevlilerinin çok haşin olduklarını ve yolcuları iç çamaşırlarına varana dek aradıklarını anlatmışlardı. Kur'an'da da adından övgüyle söz edilen Büyük İskender'in kurduğu İskenderiye kentine hayran oldum. Bu büyük hükümdarın türbesi de burada. Şu sıralar kentin eskinin yalnızca gölgesi olduğu da kesin. Kentin halkı arasında Flanders, İngiliz, Biscay, Portekiz, Puglia, Sicilya, özellikle Venedik, Cenova, Ragusa ve Türk Yunanistan'ından yüzlerce geminin bu limana uğradığını anımsayan kişiler var. Bizim oraya vardığımız yıl limanı yalnızca anılar doldurmaktaydı. Kentin ortasında, limanın tam karşısında bir tepe var. Eski zamanlarda bu tepe yokmuş. Daha sonra yıkıntılardan oluşmuş. Kazıldığı zaman çok değerli vazolar ve daha başka gelişler bulunuyormuş. Bu tepenin üstüne küçük bir kule yapılmış. Kulede gece gündüz gelip geçen gemileri gözetleyen bir bekçi var. Gümrüğe haber verdiği her gemi için bir bono alırmış. Tersine eğer işinin başından ayrılır ya da uykuya dalarsa ve o sırada limana bir gemi gelirse, haber vermediği her gemi için aldığı bononun iki katı kadar para ödermiş. Kentin dışında çok güzel, çok etkileyici kalıntılar var. Ortalarında yüksek ve kalın bir sütun yükselir. Eski kitaplar bu sütunu Ptolemaios adlı bir bilge kişinin yaptığını yazarlar. Ptolemaios, sütunun tepesine çelikten kocaman bir ayna yerleştirmiş. Kıyıya yaklaşmaya çalışan düşman gemilerini bu ayna yardımıyla yakalıyormuş. Kentte görülmeye değer daha çok yerler vardı fakat oradan bir an önce ayrılmamız gerekiyordu. İçimizin rahat olduğu bir zamanda adam akıllı görmek için bu güzel kente yine gelmeye kendi kendimize söz verdik. Tlemcen'e gitmekte olan bir Mısır gemisine bindik fakat yola çıkmadan önce gemide bir hafta geçirmemiz gerekti. Fas'a girmeden önce bir kez daha mağribi giysilerimi giymiş, yüzümü tayla sanla örtmüştüm. Ailemle babam, annem, Verda ve 6 yaşındaki kızım Servet'le görüşmeden önce kente geldiğimin duyulmasını istemiyordum. Harun'la Meryem'i belki göremezdim ama haberlerini alırım diye umuyordum. Sarayımın arsası önünde durmaktan kendimi alamadım. Ayrıldığım zaman nasılsaydı öyle duruyordu. Yalnızca otlar büyümüş, bitmemiş duvarları kaplamıştı. Gözlerimi ve katırımın başını çarçabuk biraz ötede olan Halil'in evine doğru çevirdim. Eve varınca kapıyı vurdum. İçeriden tanımadığım bir kadın sesi yanıt verdi. Annemin adını söyledim. Artık burada oturmuyor dedi. Benim sesimse daha soru soramayacak denli boğuktu. Selma kapıda beni, Nur'u ve Beyazıt'ı uzun uzun göğsüne bastırdı, öpücüklere boğdu. Oğluma neden böyle bir at verdiğimi ve çocuğunun teninin neden böylesine beyaz olduğunu hiç merak etmedi. Hiçbir şey söylemedi, yalnızca gözleri konuşuyordu. Bakışlarından babamın ölmüş olduğunu anladım. Annemin yanaklarına dökülen bir damla gözyaşı düşündüğümün doğru olduğunun kanıtıydı. Fakat konuşmak istediği bu değildi. Çok zamanımız yok dedi. Yeniden yola çıkmadan önce beni dinle. Fakat yola çıkmak gibi bir niyetim yok. Beni dinlersen anlarsın. Bir saatten daha uzun bir süre, belki iki saat hiç ara vermeden ve hiç duraksamadan konuştu. Sanki döndüğüm gün bana anlatmak istediklerini bin kez kafasından geçirmiş, yinelemişti. Harun'a ilenmek istemiyorum fakat tutumu hepimizi küçük düşürdü. Pasta kimse onu Zerval'in ölümünden ötürü ayıplamamıştı. Fakat Tanrım orada durmadı ki. Benim sürgün edilişimden kısa bir süre sonra Sultan gelinciyi yakalatmak için 200 asker göndermiş fakat dağlarda yaşayan halk Harun'dan yana çıkmışlar, onu korumak için sopalarla askerlere saldırmışlar. Bir çatışmada 16 asker ölmüş. Haberler Fas'ta duyulunca sokaklarda duyurular okunmuş, Harun'un başı üstüne ödüller konmuş. Evlerimiz polis gözetiminde kalmış, gece gündüz kapımızda polis beklemiş, gelip giden herkesi sorguya çekmiş. En yakın dostlarımız bile yasa dışı akrabalarımızdan dolayı bize gelmekten kaçınır olmuşlar. O zamandan beri Harun'la çetesinin her hafta bir kervana saldırdığı, bir başka kervanı soyduğu ya da yolcuları öldürdüğü duyuluyormuş. Bu doğru olamaz dedim. Harun'u iyi tanırım. Öcü almak ya da kendini savunmak amacıyla adam öldürmüş olabilir. Fakat çalmaz. Çalmak için kimseyi öldürmez. İşin gerçek yanı Tanrı'yı ilgilendirir. Bizi ilgilendiren insanların neye inandığı. Baban Tunus'a ya da başka bir kente göç etmeyi düşünüyordu. Geçen yıl Ramazan ayında birden kalbi durdu. Selma sözlerini sürdürmeden önce uzun bir soluk aldı. Birçok kişiyi iftara çağırmıştı. Fakat kimse gelmedi. Yaşam baban için çekilmez bir yük olmuştu zaten. Ertesi günü öğle uykusundaydım. Düşen bir şeyin sesiyle uyandım. Sabahtan beri avluda bir aşağı bir yukarı yürüyüp duruyordu. Düşmüştü, yerde yatıyordu. Başı havuzun kenarına çarpmıştı. Soluk almıyordu. İçim dayanılmaz bir ateşle yandı. Yüzümü sakladım. Annem bana bakmadan anlatıyordu. Felaketler karşısında kadınlar eğilir, erkekler kırılır. Baban beninin tutsağıydı. Bense boyun eğmeyi öğrendim. Verda'ya ne oldu? Muhammed'in ölümünden sonra bizden ayrıldı. Kocası ve kızı olmadan burada duramadı. Sanırım yaşamını kendi insanları arasında tamamlamak istedi. Kastilya'daki köyüne döndü. Annem sesini alçaltarak, Granada'dan hiç ayrılmayacaktık diye ekledi. Belki yine oraya döneriz. Yanıt bile vermedi. Yalnızca inatçı bir sineği kovmak istercesine elini gözlerinin önünden geçirdi. Bunu düşüneceğini önce kızını sor. Yüzü aydınlandı, benimki de. Onu sormak için sözünün bitmesini bekledim. Seni sorgulamayacağım. Onu çok küçükken terk ettim. Tombul ve yaramaz. Şimdi sarayla birlikte. Kimileyin torunlarıyla oynasın diye onu alıp götürür. Bir saat sonra geldiler. Beklediğimin tersine ilk önce boynuma sarılan süslü sarı oldu. Kızımsa uzakta durdu. Tanıştırılmamız gerekiyordu. Annem çok duygulanmıştı. Tanıştırma işini Sara üstlendi. Servet, bu senin baban. Küçük kız bana doğru bir adım attıktan sonra durdu. Neredeydin, Tim? Hayır, Timbuktu'da değil, Mısır'daydım. Sana bir küçük erkek kardeş getirdim. Onu dizlerime oturtup öptüm, boynunu okşadım, ipeksi kara saçlarını derin derin kokladım. Sanki 100 kez gördüğüm bir sahne yineleniyordu. Babam minderinde oturuyordu, yanında kız kardeşim vardı. Meryem'den haber var mı diye sordum, yanıt veren Sara oldu. Kocasının yanında elinde kılıçla görüldüğü söyleniyor, fakat onlara ilişkin öyle öyküler anlatılıyor ki. Harun'un gerçekten bir haydut olduğuna inanıyor musun? Her toplumda baş kaldıranlar olur. İnsanlar herkesin içinde onlara lanet okur. Kendi kendine kaldığı zamansa onlar için dua ederler. Yahudiler arasında bile. Bu ülkede haraç vermeyip de silahlanıp ata binen Yahudiler var. Onlara Karayim diyoruz. Belki biliyorsundur. Başımı sallayıp evet dedim. Yüzlercesi var. Marakeş yakınında, Hinta'da, Demensara dağlarında, düzenli ordular gibi yaşarlar. Fakat ben her şeyden önce Meryem'le ve Harun'la ilgileniyordum. Pasta Harun ve Meryem için gizlice dua edenler olduğuna gerçekten inanıyor musun? Bu kez patlayan Selma oldu. Eğer Harun basit bir haydut olsaydı böyle durmadan duyuru arkasına duyuru yapılarak kovalanmazdı. Zervari'yi öldürdüğü zaman neredeyse bir kahraman oldu. Fakat onun bir hırsız gibi tanınmasını istediler. Sıradan halkın gözünde altın kandan daha kolay kirlenir. Sonra içindeki başka biri konuşuyormuş gibi bir sesle ve yavaş yavaş. Enişteni temize çıkarmaya çalışmanın hiçbir yararı yok. Onu savunmaya kalkarsan sana yine suç ortağıymışsın gibi davranacaklar dedi. Annem, Harun ve Meryem'i savunma isteğinin beni yeni çılgınlıklara sürükleyeceğinden korkuyordu. Belki haklıydı fakat denemek zorundaydım. Sürgüne gönderilişimdeki tutumumu anımsayarak Fas Sultanı'nın beni şimdi dinleyeceği sanısına vardım. Sultan o sırada Bulavan yakınlarında Portekizlere karşı savaş hazırlıkları yapmaktaydı. Aylarca dağlar tepeler aşarak ordunun arkasında dolaştım. Kimileyin silah kuşanıp küçük çatışmalarda yer aldım. Harun'la kız kardeşimin bağışlanmaları için her şeyi yapmaya hazırdım. İki çarpışma arasında sultanla kardeşleriyle ya da vezirleriyle konuşuyordum. Fakat sonuçlar bu denli düş kırıcıyken ayrıntılara girmenin ne anlamı var? Sonunda sultanın bir yakını birçok suçun haksız yere Harun'a yüklendiğini kabul etti ve dostça bir içtenlikle ekledi. Eniştenizi yaptıklarından ötürü bağışlasak bile ona yüklediğimiz suçlar için nasıl bağışlayacağız? Bir gün birdenbire bütün çabalarımdan vazgeçmeye karar verdim. İstediğimi elde etmeyi başaramamış fakat fırsatlar gözleyerek yaptığım konuşmalardan istediğim bilgiyi edinmiştim. Fas'a döndüm. Amacımı söylemeden ve geriye dönüp bakmamaya kararlı olarak Selma'yı, Nur'u, Servet'i ve Beyazıt'ı alıp yola çıktım. Fas'ta tamamlanmamış bir yapıdan, üzüntülerle ve boş anılarla dolu bir yıkıntıdan başka hiçbir şeyim yoktu. Yolculuğumuz haftalarca sürdü. Kimseye açıklamadığım ereğimse bir yer değil, bir kişiydi. Barbaros, Kızıl Sakal denilen Oruç adında bir korsan. Harun'un onunla birlikte olduğunu öğrenmiştim. Doğruca Tilemsen'e gittik. Sonra da Oran ve Merzül Kebir gibi Kastilyalıların elinde bulunan kentlerden uzak durmaya çalışarak kıyı boyunca uzanan yolu izleyip doğuya yöneldik. Granadalılarla görüşebileceğim kentlere, örneğin Cezayir'de halkının çoğunluğunu Endülüs'ten gelen göçmenlerin oluşturduğu Şerşel'e uğradık. Barbaros üstünü geçen yıl Cenovalılardan aldığı küçük liman kasabası Sicil'de korumuştu. Oraya varmadan önce Barbaros'un Kastilya birliğini Bicaye'de kuşatmış olduğunu duymuştum. Bu kasaba yolumun üstünde olduğundan ailemi birkaç mil ötedeki bir köyde imama emanet ettim. Savaş alanına baktıktan sonra birkaç gün içinde geri dönüp onları alacağıma kendi kendime söz verdim. Afrika'nın tanıtımında yazdığım gibi Barbaros'la Bicaya kasabasında karşılaştık. Gerçekten doğuştan kızıl bir sakalı vardı fakat kınayla daha da kızıl görünüyordu. 50'sini biraz geçmişti ama daha yaşlı gösteriyor, savaşıp kazanmak tutkusuyla ayakta duruyordu. Çok kötü topallıyordu, sol kolu da gümüştendi. Kolunu başarısızlıkla sonuçlanan bundan önceki Bicaya kuşatmasında yitirmişti. Bu kez savaş daha iyi gidiyor gibiydi. Kentin eski kalesini kuşatmış, kıyıda Kastilyalıların çok iyi savundukları bir kaleyi ele geçirmişti. Oraya vardığım gün savaşa ara verilmişti. Komutanın çadırı önünde biri Malagalı olan birkaç muhafız duruyordu. Harun'u çağırmaya o Malagalı gitti. Adamın saygıyla gidişinden Harun'un Barbaros'un yardımcısı olduğunu anladım. Gerçekten de Harun yanında iki Türk'le geldi. Beni görünce onlara gitmelerini işaret etti. Sonra da boynuma sarıldı. Uzunca bir süre birbirimize sarılı kaldık. Birbirimizin omuzlarına vurduk. Böylece dostluğumuzu, şaşkınlığımızı ve ayrı düşmekten ötürü üzüntümüzü belirttik. Harun beni çadıra soktu. Barbaros'a ozan, diplomat ve ünlü biri olarak tanıttı. Bu davranışının nedenini daha sonra anladım. Korsan tıpkı bir kral gibi, görünürdeki anlamları kesin, gizli anlamları kestirilmesi güç, kısa ve ölçülü tümcelerle konuşuyordu. Yavuz Selim'in başarılarını, halkın Kastilyalılara karşı artan hoşnutsuzluğunu anlattı, üzüntüyle Batı İslam güneşinin batmakta olduğunu söyledi, fakat bu güneşin doğuda yükselmekte olduğunu ekledi. İzin isteyip onun çadırından çıktıktan sonra Harun beni daha az etkileyici, daha az süslü, fakat en az 10 kişiyi barındırabilecek bol bol meyve ve içki bulunan kendi çadırına götürdü. Gelinciğin olanları anlatması için benim soru sormam gerekmedi. Ben yalnız katilleri öldürdüm, hırsızları soydum. İçimden Tanrı korkusu hiç eksik olmadı. Benim tek yaptığım varsıllardan ve güçlülerden korkmamak. Burada bizim sultanlarımızın saygı gösterdiği inançsızlara karşı savaşıyor, onların yüzüstü bıraktıkları kentleri savunuyorum. Silah arkadaşlarım her ülkeden sürgünler, yasa dışı ilan edilenler ve yasaları çiğneyenlerdir. Amber de isper meçet balinasının bağırsaklarından elde edilmiyor mu? Bu sözcükler ağzından birbiri ardına dökülmüştü. Tıpkı Fatiha'yı okuyormuş gibi. Sonra çok daha değişik bir sesle. Kız kardeşin olağanüstü davrandı. Atlasların dişi aslanı. Şu sıralar üç oğlumuzla birlikte buradan 60 mil uzakta Sicil'deki evimizde. En küçük oğlumun adı Hasan. Duygulandığımı göstermekten kaçınmadım. Senden bir an bile kuşkulanmadım dedim. Çocukluğumuzdan beri gelincikle yaptığımız tartışmalarda çarçabuk onun üstünlüğünü kabul ederdim. Fakat şimdi eylemlerinin ailemizi nasıl etkilediğini uzun uzun anlattım. Yüzü bulutlandı. Fas'ta bulundukları sıra onlara işkence oldum. Burada koruyucuları olacağım dedi. Bir hafta sonra Sicil'de ailemin dağılmış bölümleri bir araya toplanmıştı. Bir korsanın çatısı altında 10 kaçak. O buluşma anı az bulunur bir mutluluktu. O mutluluğun uzun sürmesini çok isterdim. Büyük Türk Yılı Hicri 922 5 Şubat 1516 23 Ocak 1517 Beyazıt'ı Osmanlıların hıncından korumak için dünyayı dolaşan ben, o yıl kendimi, karım ve çocukla birlikte İstanbul'un göbeğinde ve en inanılmayacak bir durumda buldum. Beni onurlandırıcı sözler söyleyen, başını koruyucu bir tavırla sallayan Yavuz Selim'in ileri uzanmış eline doğru eğiliyordum. Avın, kendisini parçalamaya hazırlanan dişlerin çekiciliğine kendini kaptırdığı söylenir. Fakat o sıralar ben bunu bile görmüyordum. O günlerde olayların akışına göre sağduyumun gösterdiği yolu izliyor ve henüz sınır dışı edilmediğim küçük bir toprak parçasında yeni bir yaşam kurmayı tasarlıyordum. Fakat her şeyin nasıl olduğunu sırayla anlatmalıyım. Barbaros gözlerimin önünde günden güne daha parlak başarılar elde ediyordu. Harunsa onun gölgesindeydi. Bicaye'ye düzenlenen saldırı daha sonra başarısızlığa uğramıştı. Fakat yılın ilk günlerinde korsan Cezayir beyini hamamda tellaklar onu keselerken kendi eliyle öldürmüş, kenti ele geçirmişti. Elbette Cezayir, Oran ve Bicaye denli büyük bir kent değildi. Tilemse'nin dörtte biri kadar bile yer kaplamıyordu ama yine de 4000 haneli, düzenli arastaları, iki yanında güzel evlerin sıralandığı geniş caddeleri, hamamları, hasta bakım evleri ve çok büyük taşlarla yapılmış kıyıya doğru uzanan geniş bir yer kaplayan, olağanüstü güzel duvarlarıyla tam bir kent görünümündeydi. Barbaros Cezayir'i başkent yapmış, sultanlık ünvanı almış ve bütün İslam sultanlarının kendisini tanımasını istemişti. Sicil'deki aile buluşmasından sonra bana yine yol görünmüştü. Dolaşmaktan yorgun, Kahire'den birdenbire ayrılmak zorunda kalışımızdan bitkindim. Tunus'ta en az 1,5 yıl kalabilmeyi ummuştum. Hemen ülkenin giysilerini giydim, örtülü bir sarık taktım. Biz de bazin ve kimiliğinde bessiz ile beslendik. Dahası haşiş denilen sarhoş edici, neşelendirici ve iştah açıcı bir uyuşturucu şeker karışımı kullanmaya başladım. Tunus hükümdarı Ebu Abdullah'ın çok kullandığı bu maddenin afrodizyak olduğu da belirtiliyordu. Allah Harun'dan razı olsun, kentte birçok önemli kişiyle, özellikle ordu komutanıyla yakın ilişkileri olduğu için kent dışında Bayül Bahir'de kolaylıkla bir ev bulabildik. Bir iş kurabilmek için birçok kumaş yapımcısıyla görüşmeye başlamıştım bile. Fakat iş kurmaya zamanım olmadı. Tunus'a varışımızın üstünden bir ay bile geçmeden bir akşam Harun yanında Barbaros'un 3 subayıyla bize geldi. Adamlardan biri Bicaide, korsanın çadırı önünde karşılaştığım Türktü. Gelincik bir yargıç kadar ciddiydi. Sana Muzaffer Kumandan, Haşmet Mahap El Kadim bir Emrillah'tan bir haber getirdim, dedi. Bu ünvan Barbaros'un Cezayir Sultanını boğarak öldürdükten sonra aldığı ünvandı. İstanbul'a giderek sultana Cezayir Sultanlığı'nın kurulduğunu, Cezayir'in Sultan Selim'in buyruğunda olduğunu, Cezayir'e giriş limanlarından birini ellerinde bulunduran Kastilyalıları kovmak için Osmanlı Sultanı'ndan yardım dilediğini iletmemi istiyordu. Böylesine bir güvene layık görüldüğüm için onur duyarım. Fakat siz dördünüz varsınız, neden bana gerek duyuldu? Sultan Selim ozan olmayan, konuşurken onu öven, şiirler söyleyemeyen birini elçi olarak kabul etmez. Sizin okumanız için bir şiir yazabilirim. Hayır, bizler hepimiz savaşçılarız. Sense bir elçilik görevi yapmış bulunuyorsun. Daha iyi bir görünüşün var ki bu da çok önemli. Efendimiz bir sultan gibi görünmeli, bir korsan gibi değil. Bu tehlikeli işten kaçmanın yollarını arıyordum, sustum. Fakat Harun direngenlikle beni bu işe itekliyordu. Sözleriyle doğrudan doğruya duyuncuma sesleniyor gibiydi. Duraksamaya hakkın yok. Doğuda büyük bir Müslüman imparatorluğu oluşuyor. Batıda olan bizler elimizi ona uzatmak zorundayız. Şimdiye değin inanmayanlara boyun eğdik. İnançsızlar Granada'yla Malaga'yı, sonra Tanca, Melilla, Oran, Trablusgarp ve Bicaye'yi aldılar. Yarın Tlemcen'le Cezayir'i, Tunus'u kuşatırlar. Onları durdurabilmek için Büyük Türk'e gereksinimimiz var. Senden bize yardımcı olmanı istiyoruz. Bizi eli boş döndüremezsin. Burada yapmak isteyeceğin hiçbir iş bundan daha önemli olamaz. Ailen güvenlikte. Bütün harcamaların ödenecek, fazlasıyla ödüllendirileceksin. Dudağının ucunda bir korsan gülümsemesiyle. Ne ben ne de arkadaşlarım. Barbaros'u reddettiğini söylemek yürekliliğini gösteremeyiz, diye ekledi. Ancak bir şahinin kovaladığı bir yavru kuş kadar kaçabilme olasılığım vardı. Nur'un gizini ele vermeden İkircimli tutumumun nedenlerini açıklamam olanaksızdı. Ne zaman yola çıkmamız gerekiyor? Bu gece. Filo bizi Lagulet'te bekliyor. Seni alabilmek için yolumuzu değiştirdik. Ölüme yargılı birinin son dileği gibi Nur'la konuşmak için izin istedim. Nur'un davranışı olağanüstüydü. Bir tüccar eşi gibi değil, evlenme yoluyla sonradan edindiği bir nitelik de bu. Bir asker kızı gibi, bu ise doğuştan beri taşıdığı bir nitelikte davrandı. Ayrıca da ileride olmayı umduğu bir sultan annesi gibiydi davranışı. Yatak odamızda yüzü ve saçları açık duruyordu. Başı dik, bakışları kesindi. Oraya gitmelisin. Sormakla önermek arası bir tümceydi bu. Kısaca, evet dedim. Bu bir tuzak olabilir mi dersin, diye sordu. Hiç ilgisi yok. Böyle olmadığını kanıtlamak için başımı bile koyabilirim. Tuzaklardan kaçınmamız gerekir. Fakat Harun'a bu denli güveniyorsan hepimiz gidelim. İyi anlayamadığımı sandım, kararlı bir sesle açıkladı. Beyazıt kentini ve sarayını gözleriyle görmeli. Gençliğinde belki orayı görme olanağı bulamayacaktır. Yolculuğun elbette tehlikeli yanları olacaktır fakat oğlum bunlara da alışmalı. Onu korumak ya da yok olmasına izin vermek Tanrı'nın işi. Öylesine güvenle konuşuyordu ki ileri sürdüğü nedenleri tartışmaktan kaçındım. Harun, eşimle çocuğumu götürmemi kabul etmeyecektir. Sen onun önerisini kabul ediyorsan o da seninkini geri çevirmeyecektir. Onunla konuş. Sözcükleri seçmeyi iyi biliyorsun sen. Gün doğarken gam artı geçmiştik bile. Olanlara deniz tutması da eklenince kendimi bir karabasanın ortasına sürükleniyormuşum gibi duyumsadım. Değişik bir kent İstanbul. Tarihle ağırlaşmış, bir yandan da yeni. Hem taşları hem de insanları bakımından yeni. Türklerin eline geçeli daha 70 yıl olmamasına karşın kentin yüzü tümüyle değişmiş. Elbette Ayasofya yerinde duruyor. Camiye çevrilmiş. Sultan Cuma namazını orada kılıyor. Fakat kentin yeni sahipleri her yere yeni yapılar yaptırmışlar. Bunlara her gün yenileri ekleniyor. Yeni saraylar, camiler, medreseler, dahası göçer olarak yaşadıkları Bozkır'dan gelip İstanbul'a yerleşenlerin ahşap küçük evleri. Kentten pek çok kişinin gitmesine karşın kentin fatihleri başkentlerinde ötekiler arasında azınlıktalar. Dahası hanedan ailesi dışındakiler ötekilere göre çok etkili bile değiller. En güzel evler, çarşıdaki en varsal dükkanlar Ermenilerin, Rumların, İtalyanların, Yahudilerin. Yahudilerin bir bölümü Granada'nın düşüşünden sonra Endülüs'ten gelmişler. Gelenlerin sayısı 40 binden az değil. Hepsi de Büyük Türk'ün hakseverliğini övmekte ağız birliği ediyorlar. Çarşılarda Türklerin sarıkları, Hristiyanların ve Yahudilerin takkeleri hiçbir düşmanlık duygusu ya da hınç olmadan birbiriyle iç içe. Kentin birkaç sokağının dışındakiler dar ve öylesine çamurlu ki seçkin kişiler buralardan ancak başkalarının sırtında geçebilirler. Özellikle kente yeni gelip de daha iyi bir iş bulamayan binlerce kişi sırtında insan taşıyarak geçimini sağlıyor. Kente vardığımız gün dışarı çıkıp dolaşmak için çok yorgunduk. Yolculuğumuz yılın kötü bir dönemine rastlamıştı. Sultan ilkbahar seferine çıkmadan önce İstanbul'a varmak istemiştik. İlk geceyi Barbaros'un uzaktan akrabası olan Kandiyeli bir Rum'un işlettiği handa geçirdik. Ertesi sabah sultanın sarayına gittik. Nur, demir parmaklıklı kapının dışında kaldı. Beyazıt'ın yaşını, sıkıntıdan homurdanmalarını ve zamansız gülüşlerini umursamadan kulağına, atalarının kanlı ve görkemli tarihini, kendisinin doğuşunu anlattığına hiç kuşkum yok. Bana gelince uzun ipekten yapılmış, altın ipliklerle işlenmiş bir kaftan içinde, büyük kapının öte yanında gemide iki deniz tutması arasında yazdığım ve sultanın önünde okuyacağım şiiri arkası arkasına gözden geçirmekteydim. Çevremde binlerce asker, hizmetli ve kent halkından türlü görevlerden kişiler vardı. Hepsi de sultana saygılarından büyük bir sessizlik içinde bekliyordu. Daha sonra gelmem gerektiğini söyleyeceklerine kesin kez inanmış olarak iki saatten daha uzun bir süre bekledim. Bu sanının Barbaros'un önemini ve Osmanlı'nın ona verdiği değeri küçümsemek demek olduğunu çok geçmeden anladım çünkü bir iç oğlanı beni Harun'u ve arkadaşlarını alıp divanın bulunduğu çiçeklerle dolu deve kuşlarının koşuştuğu geniş avluya açılan orta kapıya götürdü. Önümde birkaç adım ötede koşumlu atları üstünde bir dizi sipahi devinimsiz durmaktaydı. Birdenbire gözlerim karardı. Kulaklarım uğuldadı, boğazım tek sözcük edemeyecek kadar düğümlendi. Bu korku muydu? Yoksa yolculuğun neden olduğu yorgunluk mu? Yoksa sultana bu denli yakın olmak mıydı neden? Sipahileri geçtikten sonra yalnızca göz kırpan ışıklar gördüm. Önüm sıra gitmekte olan iç oğlanını izlerken adımlarımın doğal olması için çaba gösterdim fakat ayağımın sürçmekte olduğunun ayrımına vardım. Düşeceğimden korktum. En büyük korkumsa Yavuz Selim'in karşısında dilimin tutulmasıydı. İşte orada önümde brokar minderler üstünde ipekten bir piramit gibi oturmaktaydı. Bekleyen ama apansız olmayan, gözlerimdeki sisi dağıtan ama korkumu yatıştırmayan soğuk bir bakışla. İlk andan sonra hareket eden bir makineden başka bir şey değildim. Çok dural olan sultanın kesin devinimleriyle yönettiği bir makine. Sonra şiirim dudaklarımdan etkili olmayan bir biçimde ama duraklamadan belleğimden taşarcasına dökülüverdi. Çok çok çaba göstermemi gerektiren ve terlememe neden olan ikircimli devinimler eşliğinde. Sultan arada bir vezirleriyle birkaç sözcük etti, bir yandan da başını salladı. Sakalsızdı, gür bir bıyığı vardı. Hiç durmadan bıyığını vuruyordu. Yüzü soluktu, gözleri ise yüzüne göre çok büyük ve azdan şaşıydı. Sıkı sarılmış küçük sarığı üstünde altın bir çiçek içine kakılmış bir yakut vardı. Sağ kulağına ise armut biçiminde bir küpe takılıydı. Şiirim bitti. Soylu eli üstüne eğilip öptüm. Selim'in parmağında, sonradan öğrendiğime göre yıldız falcısının armağan ettiği kaba işlenmiş gümüşten bir yüzük vardı. Ayağa kalktığım zaman bir başka iç oğlanı bana deve tüyünden bir kaftan giydirip kendisini izlememi söyledi. Görüşme bitmişti. Konuşma bir başka odada vezirlerle yapılacaktı. Konuşmalara katılımım çok az oldu. Benim görevim temsil etmekti, konuşmak değildi. Kaldı ki konuşmalar Arapça başlamış, o sıralarda çok az bildiğim Türkçe ile sürdürülmüştü. Türkçemi daha sonra Roma'da bulunduğum sıralarda ilerlettim. Yine de çok önem taşıyan bir bilgi edindim. Bunun için vezirlerden birine yaptığı yanlış dolayısıyla teşekkür borçluyum. Halife Ali, Tanrı onun yüzünü onurlandırsın, bir insan için dilinin sürçmesinden daha kötü bir şey olamaz demişti. Bu vezirin ise dili pek sürçmekteydi. İnançsızların Cezayir Kalesi'ni ele geçirmeleri konuşulurken bu adam hep Kahire Kalesi'nden konuştu, daha bile ileri giderek Kastilyalılar yerine Çerkesler dedi. Ta ki ondan daha genç olan bir vezir ona sert sert bakana değin. Yaşlı vezirin yüzü bembeyaz kesildi, başı omuzları arasına düştü. Sözlerden çok bu dil sürçmesiyle bu bakış ve yaşlı vezirin renginin uçuşu çok ciddi olayların yer almakta olduğunu düşündürdü bana. Gerçekte sultan savaş hazırlıklarının o yıl İran şahına yönelik olduğuna inanılmasını istiyordu. Dahası Kahire hükümdarına isyancılara karşı kendisinin yanında yer alması için çağrıda bulunmuştu. Fakat gerçekte Osmanlı Sultanı Memlük İmparatorluğu üstüne yürümek istiyordu. Görüşmeler biter bitmez bu olayı Nur'la tartışmak için sabırsızlandım. Bence olay dil sürçmesinin çok ötesindeydi. Çerkez eşimin bu olaya tutkuyla sarılacağını, göstermese bile bu alevi yüreğinde duyacağını önceden kestirmem gerekirdi. Elbette ki ırktaşlarına kendilerini bekleyen tehlikeyi iletmek istedi. Sultan Kansu hasta, kararsız, yaşlı bir adam. Selim'in dostluk sözlerine, Osmanlı kılıcı hem kendi kafasını hem de bütün Çerkeslerin kafalarını uçurana değin inanacaktır. Gençliğinde kahraman bir askerdi belki, fakat şimdilerde onu göz kapaklarından ve halkından topladığı altınlardan başka hiçbir şey ilgilendirmiyor. İstanbul'un niyetleri konusunda uyarılmalı. Bundan yalnız bizim bilgimiz olduğuna göre onu ancak biz uyarabiliriz. Bana ne önerdiğinin ayrımında mısın? Bir casus gibi davranmamı istiyorsun. Selim'in huzurunda konuşulanları gidip Kansu'ya aktarmak, seninle benim aramda bu odada geçen konuşmaların başlarımızın uçurulması için yeterli olduğunu biliyor musun? Beni korkutmaya çalışma. Seninle yalnızız ve çok alçak sesle konuşmaktayım. Mısır'dan senin için ayrıldım. Şimdi oraya dönmemizi istiyorsun. Beyazıt'ı kurtarmak için oradan ayrılmak zorundaydık. Şimdi ise kardeşlerim, ayrıca da oğlumun geleceğini kurtarmak için oraya dönmeliyiz. Bütün Çerkesler kılıçtan geçirilecek. Sultan Selim onları aymazlıkları içinde avlayacak. Topraklarını ele geçirecek. Öyle güçlü, öyle geniş bir imparatorluk kuracak ki oğlum onunla baş edemeyecek. Eğer bir çaba gösterilecekse bunu ben yapacağım. Yaşamın pahasına olsa bile Galata'ya gidip bulabildiğimiz ilk gemiyle İskenderiye'ye doğru yola çıkmalıyız. İki imparatorluk daha savaş durumunda değil. Yandaş bile sayılabilirler. Sana hayır desem, bana hayır de. Kendi soydaşlarını kılıçtan kurtarmak için çaba gösterme. Oğlunun bir gün İstanbul'da hükümdar olması için savaşın vermedi. Ben de buna boyun eğerim ama o zaman yaşamının ve sevminin tadını yitiririm. Hiçbir şey demedim. O sözlerini sürdürdü. Nasıl bir mayayla yoğrulmuşsun ki bir kentinizin ardından bir başkasının, bir ana yurdun ardından bir başka ana yurdun, bir kadından sonra bir başka kadının yitirilmesini, üstelik de uğurlarında hiç savaşılmadan yitirilmesini, hiç yerinmeden, arkana bile bakmadan kabul edebiliyorsun. Ayrıldığım Endülüs'le bana söz verilen cennet arasındaki yaşam yalnızca bir geçittir. Ben hiçbir yere gitmiyor, hiçbir şey istemiyor, hiçbir şeye direngenlikle tutunmuyorum. Benim yaşam tutkumda mutluluk, ilahi takdir anlayışımda inanç var. Bizi birleştiren de bu değil midir? Hiç duraksamadan bir kenti, bir evi, bir yaşam biçimini, senin yolunu izlemek için, senin amansız saplantına hizmet etmek için bırakmadın mı? Öyleyse şimdi beni izlemekten niye cayıyorsun? Çünkü ben saplantılardan kaygı duyarım. Elbette ki seni burada, düşmanların arasında bırakamam. Seni, halkını uyarman için onların arasına götürürüm, fakat orada yollarımız ayrılır. İyi bir pazarlık yapıp yapmadığımı ya da bu pazarlığa bağlı kalıp kalmayacağımı bilmiyordum. En azından içine sürüklenmeme izin verdiğim bir tehlikenin sınırlarını belirlediğime inanıyordum. 6. Kaset 2. Yüzün Sonu.